Türkiye'nin ilk ve tek sosyal çalışma podcast'i Sosyal Çalışma Podcast'e hoş geldiniz. Sosyal Çalışma Podcast başlıyor.
Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Bugün çok önemli bir konuk ağırlıyorum. Çok keyifliyim, çok mutluyum. Sosyal hizmet uzmanı olduğunu, iş adamı olduğunu öğrendikten sonra öğrendim bir konuğum var bugün. Gerçekten ilham verici bir hayatı da var, meslek hayatı da var. Orada burada fakir mesleği olarak adlandırılan mesleğin herhalde zengini. Umarım bu sayı artar, meslek imajımız gelişir, daha düzgün bir imajımız olur. Hani yardım veren meslekten insanların ihtiyaçlarını yöneten bir mesleğe dönüşebiliriz.
Kesinlikle.
Burada da çok mutluyum hani bugün sizi ağırladığımdan dolayı. Evet, bugün Ankara'nın alternatif mekanlarından biri olan Gramofon Kafe'deyiz. Ve konuğum Ufuk Coşkun.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Ben sizi böyle çok heyecanla dinliyorum, izliyorum sosyal medyadan. Birbirimizi aslında dolaylı bir şekilde takip ediyoruz.
Evet,
öyle bir
kesinlikle
şeyimiz de var. Kendinizi tanıtır mısınız? Ve bu iş nasıl çıktı ortaya?
Yani bu iş aslında parasızlıktan çıkan bir iş.
Her zamanki gibi.
Her zamanki gibi. Yani parasızlık bence en büyük motivasyon kaynağıdır. Yani zor imkanlarla büyümek ya da zor durumlar çare yaratır. Çaresizlik çare yaratan bir tekniktir. Şimdi benim için önemli olan bir nokta var. Mesela 11 yaşından sonra ben yatılı okudum. Samsun Anadolu Üniversitesi'nde okudum. Yatılı okuduğunuz zaman sorunun parçası olmayıp sorunu çözen insan oluyorsunuz.
Evet.
Şimdi sosyal uzmanı da aslında sorun çözen bir meslek, bir disiplin ya da disiplin elemanı, sosyal hizmet uzmanı. Dolayısıyla biz 11 yaşından itibaren hep sorun çözmeye odaklı büyüdük. Çünkü işte akşam kendi dişini fırçalayacaksın, kendi pijamanı katlayacaksın, kendi çorabını yıkayacaksın. Ertesi sabah kalkacaksın, gideceksin okula. Aç kalırsan aç kalırsın. Yani annen yok ki karnını doyursun falan. Dolayısıyla hep sorun çözerek büyüdük. İşte üniversitede ben sosyal hizmetler bölümünü aslında hastane müdürü olacağım diye yazmıştım. Hastane müdürü sağlık idaresi bölümüymüş. Bir baktım sosyal hizmetler hastane müdürü olmuyormuş.
Çok kötü.
Ne olacağız falan dediler. İşte dediler ki işte
huzur evi müdürü
olsun dediler en kötü. Ondan sonra işte şey olursun işte çocuk yetiştirme kurumlarında falan çalışsın dediler. Ben tabii girdim bu bölüme. Şimdi bu bölümün kattığı çok önemli bir şey var. Yani biz bu bölümün felsefesi çok farklı. İnsan odaklı çalışmayı, insan odaklı öğrenmeyi, insan odaklı yaşamayı, davranmayı gösteriyor. Bunun aslında o zamanlar çok farkında değildik. Bu bölümün bu kadar önemli olduğunu farkında değildik. Okuldan mezun olduktan sonra da ben mesleğimde yani sosyal hizmet uzmanlığı değil ama iş adamlığında çok ciddi kullandım bu şeyi, yöntemi. Şimdi 1930'larda ya da işte 1940'larda, 20'lerde, 1800'lerde Amerika'da kişisel gelişim kitapları yazılmaya başlanmış.
Evet.
Şimdi bunu düşündüm. Dedim ki ya niye adamlar kişisel gelişim kitapları ya da şu andaki Türkiye'de işte dünyadaki kişisel gelişim kitaplarının %95'i Amerikalı yazarların tarafından yazılıyor diye düşündüm. Çünkü adamlar bireysel yaşıyorlar. Amerikalılar özellikle. Onlar için özgüven dorukta ve bireysel yaşayan bir toplum. Ama bizim Türk insanı hem Akdeniz yapısından, Akdenizli olmak yapısından, hem efendim kendi Türk anane ve görmek ve örfünden dolayı da birleşik, beraber yaşamayı seven insanlar. Dolayısıyla bizde zaten var olan bir sürü şey var. Ne var? Sosyal hizmet uzmanında olması gereken, bununla birleştireceğim. İnsanlarla iyi ilişki kurma sanatı var zaten. Yani bizim bu hepimizin doğuştan, anamızdan, babamızdan gelen bir yetenek, genlerden gelen yetenek. Şimdi
meslek bunu geliştiriyor.
Tabii meslek bunu geliştiriyor. İletişim kurmayı öğretiyor meslek. Yani insanları nasıl etkilersiniz? İnsanlarla nasıl ilişki kurup ve bunu nasıl sürdürebilir hale getirebilirsiniz öğretiyor. Dolayısıyla ben de mesleğimde yani sosyal hizmet uzmanlığı mesleğimde ve daha sonra kurmuş olduğum temizlik ve güvenlik şirketleri Site Plus diye bir şirketimiz var. Bu süreçleri çok fazla kullandım ve şu anda da kullanıyorum. Çünkü biz bir yerde hem ihtiyaç çözüyoruz hem de ilişki yönetiyoruz. İlişkiyi düzgün yönetirseniz eğer zaten başarılı olursunuz.
Aslında belki de aranan ilişkiyi yönetmek.
Evet, ilişkiyi yönetmek.
Yani diğeri zaten hani ilişki yönetebildiğiniz zaman kolaylıkla sağlanabilecek. Evet. Yani bir sürü firma var belki bu alanda. Evet.
farkı bence... orada yaratıyorsunuz. Yani sosyal
plus tercih... oradan mı geliyor?
Tabii. Plus oradan geliyor. Yani farkı oradan yaratıyorsunuz. Şimdi dünyada biz tek değiliz bu işi yapan. Ya da Türkiye'de tek değiliz. Bir sürü firma yapıyor bu işi. O firmanın arasında sığınmayı bildik. Yani bizim bu sosyal hizmet mesleğindeki vermiş oldukları teknikler ya da o felsefenin vermiş olduğu eğitimlerle biz o insan bakışlı odağı, insan odaklı bakış açısını daha rahat yakaladık. Bence başarımız burada. Çünkü mesela bizim işimizde aslında bütün işlerde öyle. İnsanlarla çalışıyorsunuz yani. Canlıyla çalışıyorsunuz. İnsan derken canlıyla çalışıyorsunuz. Yani bitki de baksanız, işte hayvanla hayvanlarla ilgili bir alanda da çalışsanız, insanlarla ilgili alanda çalışsanız sonuçta canlıyla çalışıyorsunuz. Canlıların aşağı yukarı ortak özellikleri aynı. Tabii, tepkiler aynı, yani, duygular aynı.
Hani psikolojide Maslow'un ihtiyaç ilerçisiyle anlatılan aslında bir şekilde daha da karmaşık olan ama bizim basit indirgeyebileceğimiz ihtiyaçlarımız var. Yani hepimizi ortak kılan belki
kesinlikle,
de bu ihtiyaçlar.
Kesinlikle. Şimdi bu meslek bize bu ihtiyaçlara nasıl ulaşacağımızı gösterdi. Yani bende ki olan değişiklik bu. Pencereler açtı bende. Ben dedim ki ya bu mesleği, yani bu disiplini daha doğrusu meslek derken disiplini, bu eğitimi kendi mesleğimde nasıl uygulayabilirim, kendi şirketimde nasıl uygulayabilirim diye düşündük. Çünkü biz yani insan gücü odaklı çalışan bir firmayız.
Peki başlangıca gelelim. Normal bir sosyal hizmet uzmanıydınız. Hep kafanızda var mıydı böyle bir iş kuracağım ben?
Yoktu. Tamamen çaresizlikten, biraz önce söylediğim gibi çaresizlikten.
Nasıl oldu?
Yani nasıl olduğunu şöyle söyleyeyim.
Belki de ilan verici kısım da birazcık o yani.
Şimdi bir defa öğrencilerin, yani öğrenci kardeşlerimizin staj konusunda çok ciddi eğilmesi gerekiyor. Yani stajın çok önemli olduğunu görmesi lazım.
Evet.
Yani laf olsun diye bir staj yapılması gerektiğini görmesi lazım. Genelde öğrenciler, yani bu iş bir angarya, ben staj yapacağım, orada fotoğrafı çekeceğim falan filan diye yapıyorlar. Fakat benim şansım şu oldu. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde o zamanlar Sağlık İşleri Daire Başkanı bizim hocamız Bülent İlik hocaydı. Bülent şu anda Başkent Üniversitesi'nde hoca. Efsanedir, duayendir. Hocamızın öğrencisiydim ben, orada staj öğrencisiydim. Ve bize işte hayvan hastanesinde sokak hayvanlarıyla ilgili bir proje verdi.
Evet.
Dedik işte sokak hayvanlarının işte o zamanlar bu hayvan sokak hayvanlarının toplumun bakış açısı çok daha yeni. Yani ben 30 yıl öncesinden bahsediyorum. İnsanlar doğru düz hastaneye gidiyor. Doğru düz insanlara değer verilmiyor. Hayvanlara değer vermek ne falan. Birkaç tane böyle işte sivil toplum örgütleri var ya da işte aktivist var bu konuda. Kaplan, Pantera Emel
var. O dönem yani
popüler. Popüler dediğiniz gibi. Onun dışında bir şey yok. Dedi ki biz sosyal uzman olarak toplumla çalışma stajı, son sınıf stajı bir farkındalık yaratıyoruz. Bir insanlara bu olayın önemli olduğunu, sokak hayvanları, kedi ve köpeklerinin sahiplendirilmesi gerektiğiyle ilgili bir farkındalık yaratın diye bir ödev verdi. Hoca da belki o ödevin nereye gideceğini çok iyi bilmiyordu. Biz de bilmiyorduk. Fakat bu sorun çözme eğitimi, bendeki olan o sorun çözme eğitimi, yani bu sorunu nasıl çözeceğim eğitimi, yani 11 yaşından beri gelen bir eğitimle ben bunu farklı kanallarda çözme yoluna gittim. Şimdi bizim zamanımızda şu anda mutlaka vardır. Bilimsel araştırma diye bir ders vardı. Niyazi Karasar Hoca'nın. Evet. Erdem ünlü hoca verildi.
Evet.
Onda.
Evet.
Kulaklarını çınlatalım Erdem Hoca'nın da. O kitap bende çok fazla şey yaratmıştı. Yani çok severek aldığım derslerden birisidir benim o. O bilimsel araştırma yöntemi. Orada bir konuyu, bir vakayı nasıl araştıracağınız, nasıl bir yere gideceğinizle ilgili bir takım bilgiler vardı. Dolayısıyla bu işte birikimlerle beraber biz bu sokak hayvanların sahiplendirilmesiyle ilgili çalışmalara başladık. İşte ne yapabiliriz? Toplumu nasıl uyandırabiliriz? Bunu çocuklara yönlendirmemiz lazım. Bunu işte efendim söyleyeyim yaşlı insanlarla bilinçini nasıl atabiliriz? Evet. Bunun için işte kamu kurumlarına ulaşmamız lazım. O zaman da özel şirketler çok az. Sonra sponsor olmamız lazım. Sponsor nasıl bulacağız? Para lazım. Para bulmak için ben yine baktım etrafıma. O zaman tabii staj arkadaşlarım var. Yani bana 3 kişilik bir gruptu. Şimdiki Özlem Hoca, Hacettepe'de profesör olan Özlem Hoca. Sonra Güner vardı. Şu anda Sincan Açıkçılar'da uzmanlık yapan Güner Sarısoy kardeşimiz vardı. 3 kişilik bir grubuz. Böyle biz rahat durmuyoruz. Gidiyoruz oraya, buraya, şuraya, buraya böyle derken. Mesela İngiltere Büyükelçiliğinden gidip dedik ya bu işi en iyi yabancılar daha çok bizden daha sponsor olmasının dışında daha çok daha vicdanlılar.
Daha vicdanlılar.
Ya onlar daha öncelik dediler. İşte İngiltere Büyükelçiliğine gittik, hiç unutmam. Mesela İngiltere Büyükelçiliği bizim daha sonra, mesela bizim stajın sonunda Kurtuluş'taki hayvan hastanesi vardı, onu biz kurduk.
Wow,
onu kuran biziz yani, o bizim ekibimiz. Hani ben kurdum demiyorum, yanlış olur, biz kurduk arkadaşlarımız ama orada liderlik yaptım. Oradan çok ciddi bize maddi manevi destekler geldi. Yani işte Avrupa'dan şeyler geldi. Sonra mesela Fransız hükümeti yaklaşık 400 bin euro frank vardı o zamanlar. Euro yoktu. Frank gönderdi, bize gönderdi filan. Daha sonra işte değişik yerlerle filan konuştuk. Bir gün ben çocuklara, artık stajın bitiyor, stajın son günlerinde dedik ya, hiç olmazsa bir de bu işin çileğini koyalım. Hani pastayı yaptık, kremasını koyduk, çilek koyalım. Ne yapalım işte, çocuklara bilinci uyandırmak için bir tiyatro etkinliği düzenleyelim. Ama tabii tiyatro öyle 100 çocuk falan değil yani. Bütün Ankara'daki şeyleri getirelim. Okullar işte, çocuklar işte, kreşteki. Bu kreşlerle yazışalım. O zamanlar işte özel kreş sayısı da az ama olabilen Aykan kreşi, kreşi vardı. Nisan'ın vardı, bizim uzmanlar, bizim ablalarımızdandır. Onun kreşine gittik falan filan, bir sürü kreş. O zamanlar tabi belediyeyle konuşmamız lazım. O şey merkezi, tiyatro merkezini bulmamız gerekiyor. Yerel sanatçıları bulduk. Onlar ücretsiz karşılayacaklar. Çocuklara dedik orada bir ikram sağlayalım. İşte Ülker'le konuştuk, Eti'yle konuştuk, Mis Süt'le konuştuk.
Onlardan aslında baktığınızda ciddi bir organizasyon.
Tabii tabii canım, yani işte bu organizasyonu yapmayı, yani o staj bize onu öğretti. Yani zaten var olan bir bilgimiz ya da becerimiz ya da işte öğrenmişliğimizi daha farklılaştırdı. Mesela Murat Karayatçı'nda ben iki kere plan görüşmüştüm. O zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı falan. Ondan taşıtları falan aldık. Getirmesini sağladık. Neyse. O sırada ben bir davetiye falan bastırmıştım. Bizim Bülent Hoca'nın odasına girerken bir baktım. Orada kelli felli bir adam oturuyor benim gibi. Dedim ki bu adamdan iş çıkar. Dedim ki elimde davetiye örneği var. O zamanlar tabii çok kısıtlı imkanlar var. Böyle bilgisayar yok, bir şey yok. Yani çizimle bizim işte kesip bizim yapıştırdığımız böyle naletayim bir davetiye yaptık. Onu hocaya gösterdim. Hoca beğenirse matbaaya rica edeceğiz. Matbaada ücretsiz basacak. Yani böyle her şeyi ücretsiz çözüyoruz zaten. Yani.
Sıfır bütçe.
Sıfır bütçe yani. Hiçbir bütçe yok. Bir baktım orada oturuyor. Dedim ki merhaba falan dedim şeye, o iş adamına. Merhaba dedi. Düğün davetiyem dedim. Düğün davetiyemi almak ister misiniz dedim. Bir ver bakayım dedi. Orada üzerinde bir tane köpek resmi var yani. Düğün davetiyesi güzel. Köpek fotoğrafı var. Çok etkilendi. Ben işte neyin nesi falan. Ben anlattım olayı. Daha sonra dedi ki işte nasıl yardımcı olabilirim size dedi. Dedim ki ya bunu alırsanız biz de böyle bir şey yapacağız falan. Alırım dedi. Yalnız dedi ben dedi burada almayacağım dedi. Şirkete gel dedi. Kartını verdi. Ben de derdim ya beni herhalde atlattı diyorum. Şimdi alın falan filan diyorum ona. Ya delikanlı şimdi almak istemiyorum. Şirkete gel dedi. Ertesi gün gittim ben. Adam gayet güzel bir bürosu var. Oturttu orada. İşte çaylar kahveler falan filan. Bana bu olayı sormuyor. Hayattaki beklentilerimi soruyor. Yani gelecekte ne yapacaksın sen?
Ben sponsor görüşmesine gitmişken diyorsunuz.
Evet, sponsor görüşmesine gitmişken böyle bir hikaye. Sonra dedim ki ya Armağan Bey, siz dedim benim ne yapacağımızı boş verin. Şunu alacak mısınız? Tamam dedi. Ya alacağız dedi. Tamam dedi. O sırada Muhasen Dürü çağırdı. İşte o zamanın parasıyla atıyorum yani 15 lira 20 lira neyse bir para verdirdi bana. Büyük para var yani. Davetiye almayacak mısın? Davetiye kalsın dedi. Onları sen başka yere satarsın falan dedi. Ben de bir şok. Ama adam bana sonra dedi ki sen dedi bizimle çalışmak ister misin dedi. Dedim ki efendim ben dedim sosyal hizmet uzmanıyım. O zamanlar Armağan Bey belediyelere sisteme cihazları satıyor. Yani sivrisinek ilacı falan satıyor Türkçesi. Yani o zamanlar daha yeni revaçta. İşte iş makineleri satıyor, kamyon satıyor, buldozer satıyor falan filan. Yani böyle bir şey. Dedim ki ben sosyal hizmet uzmanıyım ve sosyal hizmet eğitimi aldım. Yani bu işi yapamam ki, ben bilmiyorum falan. Dedi ki bu iş pazarlamadır. Sen de zaten pazarlamacılıkla ilgili şeyler var, motifler var. Ben bunu geliştirdim, bunun eğitimini verdim. Zaten sizin okulunuz da oluyordu yani. İletişim kurmayı öğreten bir okul. Yani böyle başladı yani olay. Bir tesadüf diyebiliriz ama tesadüfü de aslında biz
tesadüf
yaratıyoruz.
Tesadüf değil aslında. Değil bizim aslında. Orada bulunuşumuzun bir anlamı var.
Hani... Şimdi çocuklar ya da işte benim çevremdeki insanlar bana şey diyorlar. İşte Ufuk Bey siz çok şanslısınız falan diyorlar. Ben diyorum ki ben şansa inanmıyorum kardeşim diyorum. Şans nedir? Şansın bence bir tanımı var. Şans hazırlıklarla fırsatların kesişme noktasıdır.
Evet.
Şans her zaman geçiyor önünüzden. Yani uçak gibi vızır vızır geçiyor. Sadece elinizi kaldırıp o şansı aşağı çekmeniz gerekiyor. Onun için de hazır olmanız gerekiyor. Yani siz hazırsanız
zaten
şans
hazır bulunuştukların doğru, evet, zamanda buluşması,
evet,
yani aslında.
Kesişmesi. Evet.
Kesişmesi.
Şansı da ben şöyle açıklıyorum. Diyorum ki birincisi network, yani insan tanıma şansı. İkincisi de disiplinli bir şekilde 90 dakika oyunda kalabilme şansı,
evet,
diyorum.
Sürdürülebilirlik, evet, ve başlangıcı, iyi bir başlangıç.
Evet, başlangıç, evet. Dolayısıyla insanlarla tanışmaları gerekiyor. Benim bizi dinleyen arkadaşlara benim en büyük tavsiyem, öğrencilere. Yani mümkün olunca fazla insanın, mümkün olunca fazla network sahibi olmaları lazım. Mümkün olunca daha çok insanlarla kaynaşması gerekiyor. Onu aynı zamanda oyuna 90 dakika kalmak için de oyunu bırakmak gerekiyor.
Evet.
Yani
zorluklarla mücadele
edilmek, dirençli sağlarsanız ancak olabiliyor. şans kavramında böyle şey yapıyorum. Yani biz orada Armağan Bey'e ben o
yapamam
deseydik ya da işte ya ilk başına alalım onu işte hocaya gelmiş, görüşmeye gelmiş. Ben orada gözlemlerimle ki iyi bir sosyalizm uzmanının iyi bir gözlemci olması
evet,
lazım.
Evet, kesinlikle.
Yani orada bir sürü insan var, oturan insan var. Benle beraber bir sürü arkadaş var ama ben orada o adamın farklı olduğunu görüyorum. Çünkü beynim o yönde çalışıyor. Gidip ona direkt merhaba diyebiliyorum. Yani evet. Girişimcilik bu. Şimdi bizim uzmanlarda ya da işte sosyoloji uzmanının öğrencilerinde ya da geneldeki yani Türk insanının bir özelliği var. İyi girişimciyiz ama biraz çekingeniz. Özgüvenimiz evet. Eksik. Evet. Özgüvenimizin fazla olması gerekiyor.
Belki de bu mesleğin kötü olduğunu düşündüğümüz imajını düzeltebilmek için bir özgüvene ihtiyacımız var.
Kesinlikle yani, özgüvene ihtiyacımız
çünkü
var.
Çünkü hani dışarıdan hakikaten daha ne iş yaptığını anlatamayan evet. Bir meslek gibi gözüküyoruz.
Evet. Yani bizim şimdi anlatabilmek için de hocam yani mesleği çok iyi bilmek lazım. Evet. Şimdi mesleği çok iyi bilmiyoruz. Ne yaptınız diyorsun işte ben yani bir sürü insana sorun şimdi. Sosyal uzmanı nedir diye sorun. Cevap doğru cevap veremeyiz.
Evet bilmiyorlar yani.
Bilmiyorlar. Yani işte kolay bir şey cevabı işte huzur evinde müdür olurum.
Evet benim yani. Babam öyle söylüyormuş evet. Yani ilk girdiğim zaman. Evet. Huzur evinde müdür olacak bizim oğlan diyormuş.
Yani aslında hiçbir şey zor değil. Çok basit. Sadece odaklanmak önemli. Farklılıkları görmek önemli. Sosyomet uzmanlığı ya da sosyomet mesleğinin disiplinini de vermiş olduğu o farklılıkları görebilmek.
Şimdi yeni dönemde çok ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya ve herkes bir şekilde kamu istihdamına bel bağlamış pozisyonda ama farklı alternatifler de olabilir diyorsunuz. Ama yani aslında sizin de hayatınızda bu farklı alternatifi gösteriyor. Tabii. Ne önerirsiniz? Şimdi bu kaydı dinleyen yeni mezunlara, öğrencilere.
Ya birincisi şu hocam. Tabii ki bu hayatın her aşamasında çok zordu. Yani şunu düşünmesin çocuklar. İşte siz 30 yıl önce çok daha farklıydınız. Fırsatlar çok fazlaydı ya da imkanlar çok fazlaydı. Siz rahatlıkla iş buldunuz falan. Aslında o zaman da imkanlar azdı. Hatta şu andakinden daha azdı. Şu anda veriye ulaşabilme, bilgiye ulaşabilme potansiyeli çok fazla.
Yani bilgi yani, çağındayız.
Evet, bilgi çağındayız. Yani şimdi hazır açılmışken şunu söyleyeyim. Yani sanayi çağıyla bilgi çağı arasında bir fark var. Sanayi çağında İşletme kurmak için paraya ihtiyaç vardı. Kapitalizm olması gerekiyor. Ama şimdi bilgi çağında işletme kurmak için paraya falan ihtiyacı yok. Bilgiye ihtiyaç var. Bizim mesleğimiz sosyomet mesleğinin çıkışı sizler daha iyi biliyorsunuz. Sanayi devrimiyle beraber başlayan evet. Bir süreç. Şimdi baktığı zaman sanayi devrimi neye geldi? Sanayi 1.0'dan sanayi 5.0'a geldi. Evet. Yani Endüstri 5.0'a geldi.
Endüstri 5.0'ı konuşabilen, buna göre hareket hazır edebilen olanlar. Bir mesleğe evet. ihtiyacımız var.
Evet. Bunun için de hazır olması lazım çocukların. Evet. Yani Endüstri 5.0'ı düşünmesi lazım. Şimdi bugün 2025-2030'lu yıllar, yani çok uzak değil bunlar. Yani 4 yıl sonra şimdi yeni başlayan çocuklar, eğitime yeni başlayan çocuklar 2025'e 4 yıl sonra gelecekler. 2030'a 10 yıl sonra gelecekler. Yani 25-30 yaşındayken 2030'lara
yani birazcık mesleki kariyerin doruk noktası ilk 10-15 yıllık evet, periyotta. Evet. Orada ne olacağını bilmek evet. gerekiyor.
Yani şimdi bizim sanayi toplumundaki ya da sanayi devrimiyle ilk başta bizim meslek nasıl gelişiyor? İşte fabrikalarda çalışan kadınlar, işte küçük çocuklar ya da filan işte erkekler.
Yaşamları değişiyor.
Yaşamları değişiyor. İnsanların evdeki beklentiler değişiyor. Çocuk evde tek başına kalıyor, yaşlı kalıyor falan derken onlara nasıl bir imkan sağlanacak onu düşünüyorlar. Şimdi buradan alırsanız olayı Endüstri 5.0'ı getirdiğiniz zaman ne olacak? Yapay zeka konuşacak. Yani makineler evet. artık konuşan bir şey olacak.
Belki
toplumun
de,
ihtiyaçları değişecek.
Tabii. Yani robotik hayata evet. Da ihtiyaç yöneten
yani robotların da belki robotların da sosyomete ihtiyacı olacak. Yani, yani öyle düşünebiliriz yani. Birazcık böyle hani
karakterize hani kaybolmayacak meslekler hani belirli mesleklerin teknolojik geliştikçe yok olacağı varsayılıyor. Hı-hı. Kaybolmayacak mesleklerin içinde ilk onda sosyal hizmet uzmanları.
Ben onun bir araştırmasını yapmıştım. Gelecek meslek yani gelecek 10 yılda hangi meslekler kaybolacak diyor. Belki mühendis arkadaşlarımız ya da tıptaki uğraşan arkadaşlarımız başka disiplinler beni birazcık kızacaklar bana ama ben söylemiyorum. Hazreti Google söylüyor bunu. Yani Google'a girdiğiniz zaman yazıyorsunuz. Yazdığınız zaman çıkıyor. Diyor ki mesela IQ ile olan meslekler biliyorsunuz sayısal zeka, aritmetik zeka ile olan mesleklerin hepsi bitecek diyor. Çünkü evet. artık IQ'ya gerek kalmadı ki.
Yani sayısal zekayı
evet, hesap makinesi var zaten yani şey yapıyorsunuz. Yazılımı yapıyor. Yani inşaat mühendisi bitecek artık. Ya da işte bilgisayar mühendisi bitecek. Yazılım mühendisi. Yazılımı yazan şeyler robotlar var artık. Yani doktorluk bitecek deniyor. Avukatlık bitecek deniyor. Yani ya da evrimleşecek deniyor. Yani belki mesela bile evrimleşecek. Yani ne olacak? Robotların haklarını savunan bir avukatlık olacak. Hukuksal düzeni olacak belki. Ya da robotlarla insanlar arasındaki düzeni sağlayan bir sistem olacak. Finansın çok farklı olacağını söylüyorlar. Eğitim çok farklı olacağını söylüyorlar. Birçok bölüm mesela benim mesleğim de sosyal uzmanlığı değil de temizlik işleri, güvenlik işleri gibi böyle insan gücüyle yapılan işlerin de biteceğini söylüyor. Ben de belki işsiz kalacağım 10 yıl sonra. Eğer evrimleşemezsem işsiz kalacağım. Bunun için içinden evrimleşmeye yollar arıyoruz. Biz de artık otonom cihazlarla temizlik yapmaya, otonom cihazlarla güvenlik yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Dolayısıyla tek kaybolmayacak mesleklerin başında sosyal uzmanlığı geliyor.
Yani aslında o da ihtiyaç yönetimi. Evet. Hiçbir zaman. Yani robotu da ihtiyacı olacak. Onu da yönetmek lazım.
İşte duygusal zeka.
Evet.
Yani biz şimdi duygusal zekadan yoksun insanlarız. Niye? Yani duygusal zekadan yoksun demeyelim de belki çok iddialı oldu bu. Duygusal zekayı yönetmesi bilmeyen insanlarız. Şimdi biz bu mesleğin içindeyiz. Bizim ne yazık ki meslekteki arkadaşlarımız da bundan yoksunlar ya da eksikler ya da eksiklerinde kalıyor. Çünkü burada ego giriyor devreye. Yani şöyle şey yapayım. Yani aslında bizden daha üstün bir arkadaşın egosunun yüksek olması, yani daha başarılı bir arkadaşın arkadaşı kıskanmalıyız ama haset etmemeliyiz. Yani kıskançlıkla haset arasında çok ince bir nokta var.
Belki de motivasyon kaynağı olmalı.
Evet. Fırsata çevirmemiz gerekiyor. Evet. Yani ya işte bir başarılı bir arkadaşımız, başarılı bir iş adamı, başarılı bir meslek erbabı, başarılı bir akademisyeni geleceğimize, çünkü bizim egomuz ona yetişmiyor. Ona yetişmesi için, onu aşağıya çekmemiz için benim ego, yani bilginin daha fazla olması lazım. Ama ben şimdi Umut Hoca'nın yapmış olduğu bir sürü şeyi görmezlikten gelerek ya da onu aşağı çekmek için ne yapacağım, onu görmezlikten geleceğim, kütüleyeceğim. Oysa ki ben bunu fırsat olarak görmüyorum. Çünkü kıskanıyorum ya, haset ediyorum. Kıskançlık şey doğurur aslında, fırsat doğurur. Evet. İşte bunu çözmemiz gerekiyor. Yani empatinin ne olduğunu daha hala ders kitabı olarak okuyoruz ama kendi hayatımıza uygulamış insanlar değiliz.
Yani kendi deneyimlemediği sürece bilgiyi insan, o bilgi onun değil, ödünç.
Evet, ödünç.
Ama kendi deneyimlediğin zaman kendinden çıkan bir bilgi
bizim
gerçekten o zaman gücümüz oluyor. Evet. Yani, laf olsun diye değil, evet. Yaşayarak.
Dolayısıyla yani bizim sosyal uzmanların da ya da bu tip mesleklerle, yani iletişimle ilgili mesleklerin kaybolmayacağını düşünüyorum. Fakat burada farklılıklar yaratmak gerekiyor.
Evet.
Yani ben okuldan sosyolojik uzman olarak mezun oldum. Yani senin gibi 40 bin kişi mezun olmuş.
Senin
yani,
farkın ne?
Farkın ne? Yani işte hep konuştuğumuz şey, yani mesela deniyor ki bu geleceğin dünyasında mesela şimdinin gücü ya da işte geleceğin gücü düşündüğün zaman gelecekte sınırların kalkacağını söylüyor. Yani bu neye getirecek? Göç olgusunu getirecek.
Evet.
Yani mesela göçün sadece günümüzün sorunu olmayacağı, önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın sorunu olacağını söylüyor. Göçle beraber değişik kültürel farklılıklar çıkacak. Evet. Çatışmalar çıkacak. Dolayısıyla bu çatışmaları kim çözecek? Robotlar çözemez diyor. Bunu duygusal zekası yüksek insanlar çözecek. Evet. Bizim meslek adamlarımız.
Çatışma yönetimi açısından.
Evet. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Dil gerekiyor hocam. Evet. Yani siz İngilizce bilmeniz yeterli değil. Artık herkes biliyor İngilizce. Yani sokaktan geçen herkes biliyor. İngilizce bilmene kız vermiyor artık. Evet. İngilizce bilmenin yanı sıra Arapça bilmek gerekecek.
Evet.
Çince bilmek gerekecek. Evet. Ne bileyim ben işte Rusça bilmek gerekecek. Yani değişik disiplinleri, dilleri öğrenmeniz gerekecek. Şimdi ben bakıyorum binlerce çocuğa konferans verdim. Bir sürü 40'a yakın üniversitede konuşma yaptım.
Ufuk Turu.
Evet, Ufuk Turu.
Umarım altında. Bir gün bizim üniversitede İnşallah. Daha ben kongrede de aslında yani sizi ağırlamak istiyorum İnşallah. Ama öğrencilerle de buluşturmak lazım.
Evet.
Çünkü hani bu kaydı ben çok önemsiyorum. Çünkü bir yerden sonra öğrenciler tıkanıyor. Evet. Yani tıkanıyorlar. Hani bazı kayıtlar dinlenmiyor. Yani merak ettiklerini dinliyorlar. Evet. Aranızda kalsın. İstatistiklere baktığınızda bir yandan tabii böyle doğal ortamda yapmanın da şeyi, müzik sesi de geldi biraz. Merak ediyorlar. Siz de bence merak edilmesi gereken bir bilgisiniz. Hani ben gerçekten sosyal hizmet uzmanı olduğunuzu duyunca çok şaşırmıştım.
Evet.
Yani iş adamı olarak belki hani bizim alanımızda bir sürü insan var. Hani böyle destekliyordur.
Değişik
bir şey vardır hani. Tabii. Bir şey değil. Önce işi çok şaşırdım. İşe çok şaşırdım. Evet. Sonra sosyal hizmet uzmanı olduğunuzda çok şaşırdım.
Şimdi bizim işimizde mesela şey var. Yani herkes yapıyor bu işi.
Evet.
Biz o sosyal hizmet uzmanlığının vermiş olduğu avantajları kullanıyoruz. Farkında
mısınız? Evet. Evet.
İşte biz kendimizin yani şöyle söyleyeyim, yani farklılık derken şimdi kimse keşfedilmeyi beklemesin arkadaşlar.
Evet.
Hocam yani keşfedilecek diye bir şey yok. Hı-hı. Keşfedilmek için siz kendinizi parlatmanız gerekiyor.
Evet.
Ne kadar parlatırsanız sizi insanlar keşfeder.
Bu arada şunu da çok da hani teşekkür ediyorum. İyi bir PR yönetiyorsunuz. Sosyal medyayı çok iyi yönetiyorsunuz. Evet. Hani firmanızı hani ben öyle tanıdığım için artık her yer şey yapıyor. Onun için de yani çok başarılısınız. Neredeyse bütün önemli günlerde sizin
paylaşımlar.
Yani, reklam değil artık hani. Önüme düşüyor ve çok mutlu oluyorum. Yani içerikler çok iyi. Hani çalışma faslı çok güzel. Hani yapılan işi bir de şey de çok tatlı geliyor bana. Hani temiz işçiler bizim insanlarımız hani o mesela o gerçekten o AVM'de çalışan kişi orada aile olmanın hani ben hani belki bunun için çabalıyorsunuz gerçekten böyle bir şey yok ama sanki burada herkes aynı motivasyonla çalışıyormuş gibi yani bir aidiyetleri var. Bu da çok hoşuma gidiyor benim.
Hocam o da şeyden sosyal hizmet felsefesinden gelen bir özellik.
Evet.
Yani
evet.
Bu eğitimi aldığın zaman.
Evet.
Şimdi ben çaydan.
Bu arada tabii çay da söyleyeyim. Bir de böyle biraz sesi kısabilir miyiz azıcık? Hani,
ses şu an iyi mi?
Şu an iyi. Teşekkürler.
Tamam. Teşekkür çay bir iki.
İki tane canım.
Üç tane hatta.
Üç tane evet. Tane. Bu arada tamam. Duygu Bey de var programın arka background'unda. İlk defa profesyonel bir fotoğraf çekimi oldu bu arada. Hani
onda burada yayınlarız şeyde. Sayfamızda yayınlarız.
Ciddi içinde büyüyor. Ben hiç böyle bir sıralamayı merak etmiyordum. Şimdi dördün ikinci sırada gözüküyordu. Dörtte şimdi dörtteyiz muhtemelen.
Yayınlar mı?
Sıralamada. Türkiye'de podcast dinleyenlerin az insanlar ama ilk onda olmak bile büyük bir marifet. Dördün ulaştım kendi alanında.
Kesinlikle.
Bu da başarı bence.
Hocam nitelikli program yaparsanız oluşursunuz.
Oluyor. Yani. İnsanlar merak ediyorlar, evet. Dinliyorlar. Yani ben şimdi üniversitede hocayım. Benim hitap ettiğim insan sayısı az. Hı. Ama bakın bunu bir sürü insan dinleyecek. Sizi mesela Ufuk Turu konferansınıza katılmayan Bingöl'deki çocuk da dinleyecek.
Oraya gittik ama. Bingöl'e gittik.
Olsun. Belki o zaman gelmemiştir. Yani şimdi hani en uzak nokta genelde evet, böyle anlatılır evet. Hep. Hani,
Bingöl'de geçen sene sunum
ama
yapmıştık.
Ama Burdur'da da güzel evet. Şey, ağırlamak istiyoruz.
Evet. Bingöl'de yapalım.
Yani ama kongrede muhakkak hani tamam. Bence çok önemli. Yani bu deneyimi bence herkesin görmesi lazım. Çünkü evet. Alternatif başarı hikayesi.
Ya üniversitelerde vaka olarak yüksek lisans ki şimdi işte bizim Ankara Üniversitesi sanırım işletme bölümü yapacak ya da bizim Hacettepe de yapabilir. İşletme yönetimi ve pazarlama alanında iki alanda yüksek lisans tezi yapılacak bu.
Süper.
Çünkü hizmet sektörüyle ilgili pazarlama alternatiflerimiz yani metotlarımız var. Hizmet yönetimiyle ilgili işletme yönetimlerimiz var.
Yani bu da aslında okuldaki
literatüre kazanılması lazım. Kazanılması
lazım. Yani.
Kazanılması lazım. Şimdi büyük resmi görmek gerekiyor hocam.
Evet.
Büyük resmi görürken o büyük resmin yanındaki şeyleri büyük resmi oluşturan parçaları iyileştirmek lazım. Onun için de sosyal medya bizim için çok önemli.
Evet. Evet.
Şimdi arkadaşlara yine bir tavsiyem. Mesela ben gittiğim konferanslarda soruyorum çocuklara. İşte 300-500 tane dinleyici oluyor. Çocuklara soruyorum. Diyorum ki çocuklar kimin LinkedIn'ı var diyorum. 3 tane 5 tane yer kalkıyor. Yani çok fazla yer kalkmıyor. Halbuki LinkedIn mecrası tamamen iş ortamı.
Evet.
Orada kendinizi parlatmanız gerekiyor.
Çok basit bir örnek vereceğim. Ben LinkedIn'de de bir profilde İngilizce kendimi tanıttığım bir sosyal çalışmacı olduğum için Amerika'da bir meslektaşım dedi ki ben Türkiye'ye gireceğim. Sizin İngilizce bildiğinizi gördüm. Sizle görüşebilir miyim? Burada mesleği merak ediyorum.
Evet.
Dedim tabii ki gelin görüşelim. Oturduk sohbet ettik 2 saat 3 saat. Şimdi sürekli yazışıyoruz ve devam ediyoruz.
Kendinizi yani orada gösterdiniz canım yani.
Sadece profilimde İngilizce yazması ve sosyal hizmet uzmanı olduğumu gösterdiğimde bir iki tane İngilizce post mesela onu
şimdi
kazandırdı. Yani
o postlarınızın yani paylaşımlarınız mesela şimdi sosyal uzmanı yani orada bir sayfanız olduğu zaman o sayfada kendinizle ilgili ya da mesleğinizle ilgili paylaşım yapmanız gerekiyor. Bunun için de bilmeniz gerekiyor.
Evet.
Bilmek için de okumak gerekiyor.
Yani bildiğinizi göstermeniz evet. Gerekiyor.
Okumak gerekiyor.
Yani ben diyorum mesela şimdi bu kaydı yaptık. Evet. Hiçbir reklamını yapmayalım, duyurusunu yapmayalım. Belirli bir kitle girecek. Ama evet. Sosyal medya stratejisiyle bir şey yapsak hiç tanımadığımız insanlar dinleyecekler. Artık bunu yapmak zorundayız. Mesleğimizin bir parçası evet. Diğer. Hani bunu evet. Muhakkak kabul etmemiz gerekiyor.
Dolayısıyla iyi bir pazarlama ağı kurmazsanız.
Evet.
Kendinizi satmazsanız, evet. Pazarlamazsanız hiçbir şey yapamazsınız.
Evet.
Şimdi ben konferanslarda çocuklara şunu soruyorum. Hepimiz öğrenciyiz diyorum.
Hı
hı. Buradan da bir sürü öğrenci mezun olacak. Bir sürü de uzman var. Herkes iş arıyor. Herkesin doğal rakibi sonuçta. Yani hepimiz sınava gireceğiz. Sınavdaki en iyi not olan ya da en iyi çevresi olan kazanacak.
Kazanacak.
Peki diyorum nasıl bir farkındalık yaratacaksınız? Hepimiz aynıyız. Herkesten değişik cevaplar geliyor. Ya bunları yapıyorsunuz ama nasıl farkındalık yaratacaksınız? Farkındalık yaratmak için satış ve pazarlama becerilerine sahip olmanız lazım. Yani kendinizi satacaksınız, kendinizi pazarlayacaksınız. Parlatacaksınız ki insanlar size gelsin. Belki işte yanınızdaki Umut Hoca benden daha iyidir ama ben kendimi çok iyi ifade edebilirsem eğer O zaman unutur canım. Önüne geçelim.
Şöyle yani mesela biz olanak açısından Türkiye'de yeni bir şeye sahibiz. Ama kimse bilmediği için mesela bizim bize puanımız daha düşük. Evet. Hani insanlar acaba hani baksalar belki bunu görseler. Çünkü biz farklı üniversitelerden öğrenciler bizim bölümümüze gelmek istiyorlar mesela. Yani bu beni çok onurlandırıyor. Yani sonuçta 4
yıl olmadı. Ben mesela sizinle olan mesela iletişim sosyal medya üzerinden oldu.
Evet.
Ve benim mesela o görüntülü oda cezbetti. Ya, uygulama sınıfı cezbetti. Yani ya dedim nasıl yapmış bunu ya adam filan dedim kendi kendime. İnceledim filan. İşte orada yani mesela biz sosyal uzman Hacettepe'de okurken yani 86-90 yılında okurken hiç müracaat falan görmedik yani. İşte stajya gittik bu ya. Stajı da görmedik çünkü kurum stajı vardı. İşte o zamanlar devlet tandansı daha fazlaydı. Baskısı daha fazlaydı. Görmedik. Ama siz şimdi çocuklara uygulama olarak öğrenciyken müracaatçıyla nasıl konuşacağını, başarılı bir sosyal uzmanın ne yapması gerektiğini öğretiyorsunuz orada, gösteriyorsunuz. Birebir deneyerek yapıyorlar.
Konuklar da geliyor dışarıdan, evet. Öyle bir şansınız var.
Bu mesela çok takdire şayan bir şey. Bir de ben yani yüzünüze karşı kompliman yapmak istemiyorum ama gerçekten bunu söylemek gerekiyor. Hak edene söylemek gerekiyor, takdiri vermek gerekiyor. Sizinle bu röportaj öncesi yapmış olduğunuz sohbetinde girişimci ruhunuzu gördüm. Yani bu bir akademisyende de olması gereken bir şey. Yani girişimci derken illa herkes patron olacak diye bir şey yok. Kurumsal girişimcilik denen bir literatürde bir kavram var. Yani kurumsal girişimcilik nasıl olur? Kurumsal girişimci şöyle olunur. Nerede çalışıyorsanız orada kendinizi paylaşacaksınız ve farkındalıklar yaratacaksınız. Evet. İnovasyon dedikleri şey bu.
Bizim inovasyonu daha çok ihtiyacımız var. Evet.
Çok fazla ihtiyacımız var. Sosyal mesleğinde de çok fazla ihtiyacımız var. Yani illa sadece mesela şimdi yine arkadaşlara söylüyorum. Diyorum ki mesela freelancer olarak çalışın diyorum. Nasıl çalışacaklar bunu freelancer olarak? Sosyal uzmanı illa gidip de A, B, Y, C kurumunda çalışacak diye düşünüyorum. Zaten ihtiyaçlar değişiyor.
Evet.
Biz zaten ihtiyaçları değişen, karşılayan bir meslek erbabıysak ya, ihtiyaçlar biz önce sohbetle konuştuğumuz gibi artık evde bakımlar oluşacak.
Evet.
Yani evde yaşlı bakacak, evde hasta bakacak, evde çocuk bakacak falan neyse yani. Yalnızlaşıyor insanlar.
Evet.
O insanlara ihtiyaç gitmesi gerekiyor.
Yönetmemiz lazım böyle şeyleri.
Bir dolayısıyla eğer siz kendiniz yetişirseniz çocuklar için İşsizlik diye bir şey yok.
Evet. Ben çok mutlu oldum size gördüğüm için.
Ben de.
Çok keyif de aldım. Dinleyenler de muhtemelen iyi bir ilham kaynağıyla karşılaşmış olurlar. Açıkçası çok da teşekkür ederim. Yani
ben teşekkür ederim.
Böyle bizim zaman ayırdınız. Çünkü işlerinizi de çok anlıyorum. Hani, takip ediyorum yolunda. Evet. Denk getir gelebilmekten dolayı çok mutlu oldum.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Umarım yayını dinleyenler de buradan faydalanırlar. 11. yayın bu benim sosyal çalışma 11. podcast'im. Onu bitirdim diye dün böyle bir hosting firması bir böyle kutlama gösteri göndermiş. Keşke bugün gönderselerdi hani.
Çok hocam şimdi başarı nedir başarı?
Evet,
başarı her gün yaptığınız işi yani günlük yaptığınız işi her gün yapabilmek, sürdürebilmek.
Evet.
Siz yaptığınız o küçük işi her gün yaparsanız o zaman başarılı oluyorsunuz.
Evet, gerçekten gönüllü demekte. Bu vakte kadar geldim ve 11.'si çok keyifli geçti. Umarım diğer bölümler de öyle geçer.
Nice 11, 10.000 konuşmalar.
İnşallah. Daha fazla podcast dinlesin insanlar diyorum sadece. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederim.